neyse adımız ve
umduğumuz için.
Hayatın Sesleri. Başkent'ten merhaba diyoruz işte sevgili dinleyenlerimiz, Hayatın Sesleri başladı. Hepiniz programımıza hoş geldiniz. Evet, biz 1 Temmuz günü itibariyle siz sevgili dinleyenlerimizle birlikte olmak üzere ayrılmıştık. Ancak ben geçirdiğim ufak bir rahatsızlık dolayısıyla siz sevgili dinleyenlerimizle buluşamadım 1 Temmuz günü. Spiker arkadaşım sevgili Dilek Beyhan Günalp sundu programı. Kendisine de buradan teşekkür ediyoruz. Ama biz bugün itibariyle tüm hızıyla siz sevgili dinleyenlerimizle birlikte olacağız. Sizler de bu arada programımıza gösterdiğiniz, yokluğumuzda gösterdiğiniz ilgiye teşekkür ediyoruz. Çünkü programımızı sizlerden gelen istekler doğrultusunda biz de gerçekleştirmeye çalışıyoruz. İşte bugün de yine sizler için dopdolu bir program hazırladık. Eğer hazırsanız programımızı dinlemeye, bizler buradayız her gün 15 haberlerinden sonra. Programı bugün de sizler için Gülşen Ayvaz, Feray Uz ve Meltem Afşar hazırladılar ve ben Nilgün Doruk sunacağım. Yayınımızı sevgili Ayhan Taşçı ulaştırıyor sizlere. Evet, tabii ki biraz ara verince, biraz da heyecandan dolayı sevgili dinleyenlerimiz 1 Temmuz dedim ama Temmuz ayında tatildeydik. 1 Ağustos itibariyle sizlerle birlikte olmaya başladık. Bugünden sonra da yeni yayın döneminde hep birlikte olacağız. Şimdi gelin programımızın ilk müziğini birlikte dinleyelim.
Bana öyle bakma, anlayacaklar. İkimize karşı bu dünya bizi anlamayacaklar. Bana öyle yaklaşma, bana öyle dokunma. İkimize karşı bu dünya bizi anlamayacaklar.
Bu hayatta bizi böyle yakamızdan tutacaksa, hadi böyle yaşa derken kalbimize sormuş mu?
Bu hayatta bizi böyle yakamızdan tutacaksa, hadi böyle yaşa derken kalbimize sormuş mu?
Benle böyle konuşma, kapıları kapatma. İkimize karşı bu dünya bizi anlamayacaklar.
Beni aşkla aldatma, gerçeklere kapatma. Böyle kırık da bakma, beni daha da ağlatma.
Bu hayatta bizi böyle yakamızdan tutacaksa, hadi böyle yaşa derken kalbimize sormuş mu?
Bu hayatta bizi böyle yakamızdan tutacaksa, hadi böyle yaşa derken kalbimize sormuş mu? Bizi böyle yakamızdan tutacaksa, hadi böyle yaşa derken kalbimize sormuş mu? Bu hayatta bizi böyle yakamızdan tutacaksa, hadi böyle yaşa derken kalbimize sormuş mu? Bana öyle bakma, anlayacaklar. İkimize karşı bu dünya bizi yanıklar.
Dünya bir hazine. onu gösteriyor Türkiye'de saatlerimiz ve Dünya Bir Hazine köşemizde UNESCO Türkiye Milli Komisyonu sektör uzmanı sevgili İhsan Tolga Korucu bizlerle birlikte. Merhabalar, hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Evet, bugün farklı bir yönünden bakacağız Dünya Bir Hazine köşemizde. UNESCO tarafından öğrenen şehirler ve yaratıcı şehirler, bir küresel ağ var galiba. Şimdi bu küresel ağdan söz edeceğiz. Nasıl ve ne zaman kuruldu? Biz ne zaman dahil olduk? Neyle dahil olduk acaba?
Şöyle ki, aslında önlerindeki sıfatlardan önce bir şehirlere bakmamız gerekiyor. UNESCO'nun 2000 yılından itibaren bu milenyum kalkınma hedefleriyle birlikte yerel yönetimlere verdiği bir ağırlık var. Çünkü ülkelerin kendi politikalarının haricinde şehirlerin belediyeler özelinde kendi belirledikleri politikalar, çalışma alanları, stratejiler var. UNESCO da bunu gördüğü takdirde şöyle düşünüyor: biz bu şehirlere, belediyelere doğrudan başvurabilirsek, onları kendi bünyemize çekebilirsek çalışmalarımız daha aktif, daha hızlı şekilde ilerleyebilir. Evet. Bu yüzden de öğrenen şehirler ve yaratıcı şehirler gibi iki program ortaya çıkıyor. Aslında öğrenen şehirler çok yeni. 2013 yılında ortaya çıkan bir program. Yaratıcı şehirler ise 2003-2004 yılından beri devam eden iki ayrı program olarak ortaya çıkıyorlar.
Evet. O zaman önce yaratıcı şehirlerden edelim.
Tabii ki.
Önce o kurulduğuna göre.
Evet. 2004 yılında UNESCO'nun aldığı bir kararla yaratıcı şehirler küresel ağı ortaya çıkıyor. Burada öncelikle yaratıcı şehrin ne olduğunu anlamamız gerekiyor. Şöyle ki, yaratıcılığı stratejik bir etken olarak, bir faktör olarak kabul eden, kendi enerjisini, kendi potansiyelini özel bir alanda ortaya çıkarabilen ve tarihi ve kültürel bir geçmişi olan şehirler bu ağa dahil olabiliyor. Şöyle, yaratıcı şehir dediğimiz zaman 7 tane farklı alan var. UNESCO'nun yaratıcı şehirler ağına dahil olabileceğiniz, başvuru yapabileceğiniz. Bunlar edebiyat, film, gastronomi yani mutfak sanatları, tasarım, medya sanatları, zanaat ve halk sanatları ve müzik olarak ortaya çıkıyor. Şehirler bu 7 alandan birinde kendisini iyi, başarılı, etkin görüyorlar ve bunun üzerine bir başvuru formu hazırlıyorlar. Bu şehirdeki kamunun, özel sektörün, akademisyenlerin, öğrencilerin, öğretmenlerin, herkesin bir araya geldiği ve şehrin özelliğinin ortaya çıkarıldığı bir program olarak
amaç görünüyor. Bu alanları duyurmak.
Evet, evet. Yani şehrin kendi potansiyelini geliştirmesi, dünyada kendini tanıtması ve bu alanda önce bir şehir olması.
Evet. Buradaki amaç. Biz ilk yaratıcı şehirlerle mi girdik?
Doğrudur. Biz ilk önce 2015 yılında Gaziantep'le birlikte yaratıcı şehir
mutfağıyla girmişizdir herhalde, değil mi?
Aynen öyle. Zaten bizim ülkemizde aslında baktığımız zaman 7 alana da hitap eden şehirlerimiz var ama bizim ilk başvurumuz ve başarılı olan başvurumuz Gaziantep. Gaziantep mutfak sanatlarıyla birlikte gerçekten güzel bir başvuru formu hazırladı. Bizim de verdiğimiz destek ve danışmanlıkla birlikte burada çalışmalarını yaptılar. Gaziantep'te, Ankara'da, İstanbul'da çeşitli lansmanlarla mutfak tanıttılar. UNESCO'nun Paris'teki genel merkezinde yine yemeklerini tanıtan bir çalışmaları oldu. Bununla birlikte de bizim yaratıcı şehirler ağında zaten şu anda 54 ülkeden 116 tane şehir var. Bunlardan da bir tanesi bizim Gaziantep şehrimiz.
Evet, ilk ve tek olarak girdi öyle. Gaziantep. Sonrasında diğer şehirlerde gelmeye başladı.
Şöyle,
herhalde
her iki senede bir başvuru alınıyor. Bu 2013, 2015, 2017 şeklinde gidecek şekilde. 2015 senesinde Gaziantep'in başvurusu vardı. Bu başarılı oldu ve gitti. 2017 senesinde yine bize başvuran şehirlerimiz var. Biz onların başvuru formlarını inceledik.
Peki Gaziantep'te devam ediyor mu bu şehirler içerisinde, yoksa bir başka şehir devreye girince o ilk şehir çekiliyor?
Yok, öyle bir durum yok. Gaziantep yaratıcı şehir oldu. O artık devam ettirecek bu özelliğini. Herhangi bir şekilde çekilmesi veya devam etmemesi söz konusu değil. Artık Gaziantep'in yanına ekleyebileceğimiz şehirler başvurularını getiriyor. 2017 senesinde de bizlere gelen başvurular var. Biz bunları değerlendiriyoruz. Eğer uygun bulursak bir destek mektubu yazıyoruz ki UNESCO'ya, Paris'teki genel merkeze gittiği zaman hani bizim de desteğimizi ve danışmanlığımızı verdiğimizi ve bu başvurunun yaratıcı şehir olmaya uygun olduğunu gösteriyoruz.
Evet. Şimdi tabii o zaman 2017 yılı itibariyle müracaatlar başladı. Evet. Onların arasından seçimler yapılacak.
Evet. Evet,
kim
doğru
bilir, belki biri mutfağıyla, biri az önce söylediğiniz gibi halk sanatlarıyla, evet, diğeri müziğiyle,
aynen,
filmiyle.
Aynen.
Bakalım hangi şehirler gidecek.
Bakalım.
Onu da ilerleyen günlerde,
evet,
Dünya Bir Hazine, evet, köşemizde yine dinleyicilerimizle paylaşmaya,
evet,
devam ederiz.
Paylaşalım.
Gelelim öğrenen şehirlere. Evet. Öğrenen şehirler nedir? Yaratıcı şehirler şehirlerden farkı ne oluyor?
Şöyle, yaratıcı şehir az önce bahsettiğim 7 alan üzerinden düşünebiliriz. Ama öğrenen şehirlere geldiğimiz zaman buradaki amaç bir şehirdeki vatandaşların, işte anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise, üniversite gibi alanlara gidemeyen vatandaşların farklı alanlarda eğitilmesi üzerine bir yapı. Örneğin bir vatandaş 30-35 yaşına gelmiş, hayatı boyunca herhangi bir eğitim alma şansı olmamış. Belirli bir kırsal alanda yetişmiş. Bu şehir bunu şehirdeki kütüphanelerle, okuma yazma merkezleriyle, halk eğitim merkezleriyle nasıl eğitiyor? Farklı, yani diğer eğitim almış vatandaşlarla aynı seviyeye getirebiliyor mu? Bu öncelik öğrenen şehirlerde. Dediğim gibi çok yeni, 2013 yılında Çin'de yapılan bir toplantıda bunun kararı alınıyor ve deniyor ki yaratıcı şehirlerin yanına bu sefer eğitimi birazcık ön plana alacak şekilde bir program ortaya çıkaralım ve bunu da öğrenen şehirler adı verelim diye düşünüyor. Buradaki yine şehirlere yönelmelerinin sebebi de 2050 yılı itibariyle dünya nüfusunun %70'inin artık şehirlerde yaşayacağı, hı hı, düşüncesiyle ortaya çıkıyor.
Peki biz de katıldık tabii. Hangi şehirlerle, yüksek mi oranımız?
Bizim şu anda 42 ülkeden 182 tane şehir var bu programda. Bizim sadece ülkemizden Eskişehir ve Konya şu anda öğrenen şehirlerimiz. Hı. Onlar da yine yaratıcı şehirler ağına benzer şekilde bir başvuru formu hazırlıyorlar. Bize iletiyorlar. Şehirlerinde yaptıkları etkinliklerden, çalışmalardan ve bu ağa üye olurlarsa ileride yapmak istedikleri çalışmalarından bahsediyorlar. Biz de yine bir destek ve danışmanlıktan, teknik destek ve danışmanlıktan geçtiğimiz bir süre sonrasında bir uygun bulduğumuza dair bir milli komisyon başkanımız imzasıyla bu başvuruyu Hamburg'daki Hayat Boyu Öğrenme Enstitüsü'ne yolluyoruz. Eğer onlar da uygun görürlerse öğrenen şehir ilan ediliyorlar. Bizim şimdiye kadarki başvurularımız Eskişehir ve Konya. Yine yaratıcı şehirlerde olduğu gibi ikisi de başarılı oldu. İkisi de sertifikalarını aldılar ve şu anda öğrenen şehir olarak devam ediyorlar.
Evet. Şimdi tekrar yaratıcı şehirlere dönersek, yaratıcı şehirlerle ilgili neler söyleyeceksiniz? Dünyada kaç ülkede, kaç şehir bize baktığımızda oranımız biraz daha yüksek mi onlarda?
Şöyle, yaratıcı şehirlerde 54 ülkeden 116 şehir var. Aslında yaratıcı şehirlerin başvuru süreci, kabul alma süreci öğrenen şehirlere göre birazcık daha zor. Örneğin her ülkeye başvuru yapılan yıllarda sadece 3 şehir kotası veriliyor. Hı hı. Ama öğrenen şehirlerde böyle bir durum yok. Senenin her anında başvuru yapabiliyorsunuz. Herhangi bir başvuruya açılma, son başvuru tarihi gibi önemli tarihler yok. Yaratıcı şehirlerde biz 116 şehir arasında şu anda bir tane şehrimiz var ama tahmin ediyorum ki önümüzdeki yıllarda bu popülerliğinin de artması sebebiyle çok daha fazla olacaktır, oranımız artacaktır. Öğrenen şehirlerde iki tane şehrimiz var, yaratıcı şehirlerde bir tane.
Bir tane. Hı-hı. Peki şimdi 2017 yılı itibariyle, hı-hı, yaratıcı şehirlere müracaatlar başladı dediniz. Hı-hı. Öğrenen şehirlerde bu kapsam dahilinde mi?
Öğrenen şehirlerin herhangi bir müracaata açılmadan senenin herhangi bir zamanında başvuru yapması söz konusu. Bizim de milli komisyonumuza gelen başvurular var. Tabii ki şöyle, bize gelen başvuruyu biz doğrudan bizim bir şehrimizde imzalayıp yollamıyoruz. O başvurunun gittiği yerde etkileyici, öncü bir şehir olması için kendi danışmanlığımızı veriyoruz. Gelen başvuruları uygun bir şekilde değerlendirerek, belki de birkaç haftalık veya aylık diyelim bir revize sürecinden geçirerek son haline getiriyoruz ve yolluyoruz. Dediğim gibi 2017 senesinde hem yaratıcı şehir hem öğrenen şehir olarak bize gelen başvurular var.
Var. Tabii tüm bunların sürdürülebilir kalkınmaya da, evet, çok önemli katkıları var değil
Açıkçası
mi?
Açıkçası bizim için öncelik, hatta en önemli nokta sürdürülebilir kalkınma hedefleri, sizin de söylediğiniz üzere. Bu 2015 yılında başlayan ve 2030 yılını hedefleyen sürdürülebilir kalkınma hedeflerinde 17 tane madde var. Öğrenen şehirlere baktığımızda 4. ve 11. madde ön plana çıkıyor. 4. madde nedir? Kaliteli eğitim. Hı hı. Kaliteli eğitim, herkesin herhangi bir zaman kısıtlaması veya herhangi bir ayrım söz konusu olmadan eğitime ulaşabilmesi, ki öğrenen şehirlerde de bunu doğrudan görebiliyoruz isminden. 11 numaralı madde ise sürdürülebilir şehir ve topluluklar. Hı hı. Yani bir şehrin içinde bulunduğu konumu, içinde bulunduğu kaliteli yaşayış tarzını devam ettirmesi, geliştirmesi anlamlarına geliyor. Yaratıcı şehirlere baktığımızda aslında 17 maddenin hepsi yaratıcı şehirleri ilgilendiriyor. Böyle söyleyebiliriz. Çünkü çok farklı alanlar var. Eğitim gibi, doğal kaynaklar gibi, toplumsal cinsiyet eşitliği gibi. Ama yine burada da 11 numaralı sürdürülebilir şehir ve topluluklar maddesi doğrudan yaratıcı şehirleri etkiliyor diyebiliriz.
Etkiliyor diyorsunuz. Hı-hı. Peki şimdi sürdürülebilir şehir ve topluluklar geliştirmeyi takip edebiliyor musunuz siz de? O takibi nasıl, hı-hı, gerçekleştiriyorsunuz UNESCO Türkiye Milli Komisyonu olarak?
Onu şöyle düşünebiliriz. Bizim zaten bünyemizdeki çok fazla kamu kurumuyla her zaman iletişim halindeyiz. Bu istatistik olabilir, nitelikli bilgi olabilir. olabilir, nicel bilgi olabilir. Bunların hepsini sene bazında biz inceliyoruz. Yani öğrenen şehire dahil olmuş bir şehir 2015 senesinde ne yapıyordu? 2017 senesinde ne yapıyor? Ne kadar okuma yazma oranı vardı? Ne kadar okuma yazma oranı var? Kız çocukları ne kadar okula gidiyordu? Şimdi ne kadar okula gidiyorlar gibi bunun takiplerini yapabiliyoruz. Yaratıcı şehire geldiğimizde ise takip ettiğimiz konu şu. Örneğin Gaziantep mutfağıyla, yemekleriyle bu yaratıcı şehir oldu. Artık kesinleşti bu. Dünya genelinde Türk mutfağını ve kendi mutfağını ne kadar tanıtabiliyor? Yani bu yaratıcı şehirler küresel ağa, öğrenen şehirler küresel ağa, bunların amaçları Türkiye'den işte ya da kendi ülkesindeki bir şehrin çalışmalarını dünyaya anlatması. Gaziantep şu anda bu ağa üye oldu. Her iki senede bir yapılan uluslararası toplantılara giderek kendi mutfağını anlatacak ki böylece Türk kültürünü de anlatacak. Tabii UNESCO'nun C harfindeki kültür burada devreye giriyor. E harfindeki eğitim öğrenen şehirler de devreye giriyor. Doğrudan kendi ismiyle özdeşleşen çalışmalar yapmış oluyor.
Evet. Öylece. Peki bu amaçlar doğrultusunda baktığımızda neler söyleyeceksiniz son olarak, vaktimiz de daralıyor?
Şöyle, zaten biz amaçları hani kendimiz Milli Komisyon olarak incelemekle birlikte bu şehirlerin yazmaları gereken raporlar var. Yani biz yaratıcı şehir olduk, artık sertifikamızı aldık, bitti gibi olmuyor.
Bu oranlarda düşmeler meydana gelirse o zaman nasıl bir...
Şöyle, yaratıcı şehir oldunuz, 2015 senesinde yaratıcı şehir oldunuz. Sizden 2019 yılında teslim edilmek üzere 4 yıllık bir rapor bekleniyor. Bu raporda siz yaratıcı şehir olmaya başvururken neler yapmak istiyordunuz, bu 4 sene içinde neler yaptınız, neleri vaat ettiniz, neleri gerçekleştirdiniz, bunları görüyoruz. Sadece yaratıcı şehir olup bırakırsanız sizin üyeliğiniz bir süre sonra silinecektir. Çünkü o devamlılığı göstermeniz gerekiyor. Yani evet. Sürdürülebilirliği göstermeniz gerekiyor. Aynısı öğrenen şehirler için de geçerli. Siz öğrenen şehir oldunuz, şehrinizdeki çalışmalardan, yapmak istediklerinizden bahsettiniz. Ancak orada bıraktınız. Bu başarılı bir başvuru, başarılı bir öğrenen şehir olmayacaktır. O 4 senelik raporunuz içerisinde bunları gösteremezseniz devamı da olmayacaktır maalesef.
Evet. Şu anda belki yurdumuzun dört bir tarafından bizi dinleyen dinleyicilerimiz var ya da yurt dışında yaşayan dinleyicilerimiz. Bizim de oranın şurası meşhur, onunla katılabilirler düşünebilirler. Ancak sadece tek bir şey yeterli değil herhalde. Pek çok şeyi bir arada barındırması gerekiyor galiba değil mi?
Yani yapılacak bir başvuru sadece bir kamu kurumu üzerinden gelirse o şehrin özel sektörü unutulmuş olur, akademisi unutulmuş olur, gençleri, kadınları unutulmuş olur. Bu yüzden başarılı bir başvuru olmaz. Bizim talebimiz, bizim beklentimiz bir şehrin bütün dinamiklerini bir araya getiren başvurular olması. Böylece şehrin tamamını ifade eden bir başvuru olacaktır. Biz gönül rahatlığıyla buna destek vereceğiz bu başvuruya. Böylece rahatlıkla UNESCO da bunu kabul edecektir.
Evet. Peki alan çalışması yapıyor musunuz? Örneğin öğrenen şehirler için.
Alan çalışmaları doğrudan bizim yaptığımız bir şey olmamakla birlikte şöyle, şehirler bize başvuru yapmaya karar verdikleri zaman şehirlerine davet ediyorlar bizi veya kendileri doğrudan Ankara'ya gelip bizim hizmet binamızda görüşmeler gerçekleştiriyorlar. Biz de şehrin potansiyelini nasıl ortaya çıkarabilirler, bunu UNESCO'nun özelinde nasıl gösterebilirler anlatıyoruz. Yani alan çalışması demekten ziyade tabii gittiğimiz şehirlerde birazcık alan çalışmasına dönüyor aslında. Ama bizimki birazcık daha teknik destek ve danışmanlık üzerinden yürüyor diyebilirim.
Evet. Peki bu alanda en son yaptığınız çalışmalar neler?
Şöyle söyleyebilirim. Yaratıcı şehirler başvuruları için az önce dediğim gibi bazı şehirler bizi şehirlerine davet ettiler. Biz bu şehirlere gittiğimizde orada yaptığımız toplantılarda kamu temsilcileri, özel sektör temsilcileri, şehrin tamamını ifade eden temsilcilerle bir araya gelerek programın içeriğinden bahsettik. Neler yapmamız gerektiğinden bahsettik. Kendilerinin başvuru hazırlamada nelere dikkat etmelerini gerektiğini gösterdik. Çünkü esastan öte bazen usul de önemli oluyor. Yani o başvuru formunun nasıl doldurulduğu bile inceleyenler tarafından birazcık dikkat gösterilmiş oluyor. Bununla birlikte biz bu programların özel videoları var UNESCO'da. İlk defa bunları Türkçe altyazılar hazırlayarak internet sitemizde paylaştık. Yine herkesin rahat şekilde ulaşabileceği ve rahat şekilde okuyabileceği, öğrenebileceği sunumlar hazırladık görselleriyle birlikte. Böylece şehirlerin farkındalığını arttırmaya çalıştık ki bizim Milli Komisyon olarak öncelikle hedefimiz ve çalışma alanımız da bu.
Evet, ne güzel. Size o çalışmalarda başarılar diliyoruz.
Teşekkürler.
Bu ağa gitmeye başaran şehirlerimizin umarız bu ağa katılmış olarak dönmeleri dileğiyle diyelim. Ve size tekrar teşekkür edelim.
Sağ olun.
Haftaya Dünya Bir Hazine köşemizde yine birlikte olmayı sürdüreceğiz. Sağ olun, var olun.
Teşekkürler.
Sevgili dinleyenlerimiz, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu sektör uzmanı sevgili İhsan Tolga Korucu Dünya Bir Hazine köşemizde bizlerle birlikteydi. Kendisine teşekkür ediyor ve yeniden müziğe dönüyoruz. Thank you.
zaman sesin döndü kulağımda. Dedi uykudan uyan. Yine böyle bir akşamdı. Sen gülüyordun ya gözlerimin içine. Fesleğenler boy vermişti. Gökten parlak bir yıldız düştü peşime. Sakladım gözyaşlarımı bir gün geri dönersin diye. Soldu resimler hatıramla. La la la la la la la la la la. Sakladım gözyaşlarımı bir gün geri dönersin diye. Soldu resimler hatıramla. Geçti baharım, söndü bile bile. Şarkılar söyledi rüzgar, boş bir şarap şişesinin dudağından. Kalbim öyle bir yanmış ki silinmiyor yüzün hiç yüzümün yarısında. Sakladım gözyaşlarımı bir gün geri dönersin diye. Soldu resimler hatıramla. La la la la la la la la la la. Sakladım gözyaşlarımı bir gün geri dönersin diye. Soldu resimler hatıramla. Geçti baharım, söndü bile bile.
Yediyi gösteriyor Türkiye'de saatlerimiz sevgili dinleyenlerimiz ve biz şimdi İstanbul'a uzanıyoruz. Bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Telefon hattımızda İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Botaniği Anabilim Dalı Başkanı ve ÇEKÜL Yüksek Danışma Kurulu Üyesi Profesör Doktor Sayın Ünal Akkemik var. Efendim merhabalar diyoruz. Hayatın Sesleri'ne hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum İlgi Hanım.
Teşekkür ediyoruz. Evet, sizin İstanbul'un Doğal Bitkileri adlı kitabınızdan söz etmek istiyoruz. ÇEKÜL Yayınları tarafından çıktı. Şimdi İstanbul'un doğal bitkilerini, İstanbul'un bitki çeşitliliğini biliyoruz. Tabii ki ancak kentleşmenin etkisiyle birazcık zarar gördüğünü de biliyoruz tüm bunların. Şimdi siz bu kitabı oluştururken nelerden yola çıktınız? O kentleşmenin etkisiyle yok olan bitkiler de yer alıyor mu kitapta diye başlamak istiyorum ben.
Evet, şimdi aslında kitabın başlangıcında, kitabın oluşturulmasında ilk baş hedefim bir ders notu oluşturmaktı. Bu yönde derslerim var. Doktora derslerim var. Fakat aynı zamanda ÇEKÜL'de aktif olarak görev alınca veya başka birçok sivil toplum örgütünden insanların doğaya olan tutkularını, doğaya olan ilgilerini görünce ve bir de bitkileri tanımadığını da görünce aynı zamanda o zaman kitabın sadece bir ders notu değil de daha topluma dönük, daha herkesin ulaşabileceği şekilde olmasını ben arzu ettim ve o şekilde çalışmalarımı sürdürdüm. Tabii bu çerçevede çalışmalara devam ettirdiğimde aslında İstanbul'da 2500'e yakın değişik bitki çeşidi var. 2200 tane tür var. Bunların ancak 982 tanesi kitapta yer aldı. Herkesin kolaylıkla görebileceği, tanıyabileceği bitkiler yer aldı kitaptan.
Diğer bitkiler neden yer almadı? Kentleşmenin verdiği zarardan dolayı yok olan bitkiler mi yoksa çok fazla tanınmaması dolayısıyla mı yer vermediniz?
Şimdi aslında ne kadar bitkinin yok olduğunu bilmiyoruz ama zarar veren bitkiler var, hassas olanlar var, tehlike altında olan bitkiler var. Bir de Biz bitkileri bilimsel olarak ayırt ederken, teşhislerini tanımlarını yaparken çok küçük detaylarda teşhisler yapıyoruz. Örneğin birinde tüyler işte 2 milimetre uzunluğunda, diğerinde 1 milimetre uzunluğunda veya birinde tüyler çatalı, diğerinde çatalsız. Bunun gibi bazı ayrımlar var. Böyle ayrımlar olunca onları ancak laboratuvar ortamlarında, yani herbaryum dediğimiz ortamlarda teşhis edebiliyoruz. Öyle olunca onları vatandaşların ayırt etmesine imkan yok. Dolayısıyla o tip ayrımlara gitmedim. Öyle olunca da kolaylıkla görebilecek. Yani o kitabı aldığınız zaman İstanbul'un herhangi bir parkına, bir bahçesine veya işte ormana, doğal bir alana gittiğiniz zaman çevrenizde göreceğiniz hemen hemen tüm bitkileri aslında o kitapta var, yer aldım. Hı hı. Ama çok küçük detaylara indiğiniz zaman, tür ayrımına veya işte çeşitlerine indiğiniz zaman o kadar detaya inme şansı olmadı. Çünkü zaten tamamı bir kitapta yer almazdı. Ve bir de şunu söyleyebilirim. Bu 2500 bitki içerisinde sanıyorum bir miktar sayı daha fazla olacak. Çünkü bu yönde çalışmalar da var. 2400'e düşmeye olasılığı da var. Fakat bitkilerin yok olmasından çok yaşam alanlarında bozulmalar var. O yaşam alanı bozulan bitkilerden de kitapta yer alanlar oldu. Örneğin özellikle kumlara yetişen bitkiler var. Mesela bir kum incisi var. Oldukça sınırlı bir alanda yaşıyor. Bunun dışında ormanlarda yaşayan, işte kitabın da kapağında bulunan Türk sambağı var. Yaşam alanında bozulmalar meydana geldi. Özellikle bazı çilenler var. Bu çilenler sadece doğal alanlarda yaşayabiliyor. Orkideler örneğin, orkideler sadece doğal alanlarda yaşayabiliyor. Ama bir zamanlar doğal olup da şimdi yapılaşmaya konu olan alanlar da var. Bir örnek vereyim bununla ilgili. Kadıköy çileni var mesela. Kadıköy çilenini Kadıköy'de görmeniz mümkün değil. Çünkü tamamen yapılaşmış durumda. Ancak Kadıköy çilemini Elmalı Havzası'nda görebiliyorsunuz. Veya bir başka bitki 2006 yılında bilimsel literatüre geçti. Yani ilk defa dünyaya tanıtıldı. Sultan Pelemiri bitkisi. Bu bitki Başakşehir civarında var. Nadir ve endemik. Yani sadece dünyada İstanbul'da var ve sadece Başakşehir civarında var. Çok sınırlı alanı var. O alanda yavaş yavaş çevresinde yapılaşma var. Yani bunun gibi azalan bitkiler var. Henüz daha yok olma durum değil ama azalan bitkiler var maalesef.
Evet. Peki bu bitkilerin fotoğraflarının yanında sizin az önce bahsettiğiniz gibi işte sadece Başakşehir civarında bulunur. İşte Kadıköy bitkisidir ama burada olmaz gibi açıklayıcı bilgiler de yer alıyor mu?
Elbette. Evet. Özellikle bu tür bitkiler yer alıyor. Habitatların azaldığı, yaşam alanlarının azaldığı, tehlike altında olduğu, nadir olduğu, endemik olduğu gibi bilgilere de kitapta yer verdim.
Evet.
Tabii tamamen açıkçası ulaşamadım. Çünkü tek başıma burada çalıştığım için hani ekip değil, büyük bir proje falan değildi. Bu tamamen kendi çabamla oluşturduğum bir şeydi. Öyle olunca da ulaşabildiğim bitkilere ancak kitapta yer verdim ve bir de çok kolay herkesin ulaşabileceği bitkilere yer verdim. Bunlar içerisinde de yine dediğim gibi nadir olanlar, tehlike altında olanlar var.
Bitkilerini
bulgadım onların.
Bitkilerin fotoğraflarını siz mi çektiniz?
Evet, yani yüzde yaklaşık bir oran verebilirim. %98'i bana ait o resimlerin. On binlerce resim çektim. Yaklaşık 3 yıl sürdüm.
Evet, aslında onu soracaktım. Uzun soluklu bir çalışma olmuştur mutlaka diye.
Evet, çok yani İstanbul aslında coğrafyalara baktığınız zaman çok küçük bir alan. Yani Türkiye'nin yaklaşık 150 birine denk geliyor. 150 küsürde birine denk geliyor. Nüfusu da 5'te 1. Yani inanılmaz bir nüfus fazlalığı var. Aşırı nüfus var. Öyle olunca aslında İstanbul'a bakıyorsunuz alan orada küçük gibi görünüyor ama dolaştığınız zaman çok farklı habitatlar var. Yaşam alanları var. Sulak alanlar var. Ormanlar var. Daha kurak yamaçlar var. Makilikler var. Kumullar var. Son derece hassas, son derece önemli ekosistemler. Öyle olunca çok farklı ekosistemleri bir arada bulabiliyorsunuz. Ve bu çeşitliliğin de sebebi bu zaten. Ve oraların hepsinden fotoğraf çekmeye çalıştım. Bu yaklaşık 3 yılımı aldı. Ama bir 2 yılda buna da vurgulamak istiyorum. Yani bu arada içtenlikle teşekkür ediyorum. Çünkü bu tarz kitapları hazırlamak gerçekten zor ama onu yayınlamak, yayına dönüştürmek de bir o kadar zor. Çünkü sponsorluk olayı gerçekten çok sıkıntı ve Çekil bu anlamda hem bir ilki gerçekleştirmiş oldu. Yani İstanbul'un bitkileri bu anlamda ilk defa yayınlanmış oldu. Bundan önce Şirin Doğal Bitkileri vardı. Bir hocamız, Emekli Hocamız Neriman Öztatay'ın başkanlığında yayınlanmıştı. Bu İstanbul genelini kapsayan bir çalışma oldu. Ama dediğim gibi insanların ulaşabileceği bitkileri içeriyor sadece.
Evet. Peki kitapta çiçekler nasıl yer alıyor? Örneğin renklerine göre mi yoksa mevsimlerine göre mi nasıl yer verdiniz?
Şimdi en kolay tanıma yöntemi bu bilimsel bir ayrım değil ama pratikte en kolay ayırma yöntemi renkler. Renklere göre ayırdım ben. Bazı bitkilerin renkleri çok nettir. Sarı. Bazıları beyaz, çok net. Bazıları pembe, kırmızı oranlar çok az var. Bununla ayırırken mesela orkideler bambaşka bir grup olduğu için orkideleri ayırdım. Orkidelerin evet. rengine bakmaksızın orkideler diye ayrım yaptım. Bunun dışında buğdaygiller var. Buğdaygiller aslında 300'e yakın türle temsil ediliyor. Ki tanınması inanılmaz derecede güç, özel uzmanlık gerektiriyor. Onlara bir miktar yer verdim. Onlar ayrı bir grup. Onlara zaten bildiğimiz anlamda çiçek yok. O çiçek diye bildiğimiz yapı çiçek var ama başka görsel olmayan yapıları var. Bir diğer grupta yeşil çiçekliler dedim. Onlarda da çok görsel çiçekler yok. En sonunda da odunsu bitkiler. Yani yaklaşık 140 tane de ağaç ve çalı var. Ama bunlar doğal. Doğal birkaç tane de doğallaşma eğiliminde olan ağaç ve çalılar. Şunu da belirtmem lazım. Örneğin bu kitabı alıp bir parka gittiğiniz zaman parktaki ağaç ve çalıları kitapta göremeyebilirsiniz. Örneğin bir yol otoban kenarlarında süslemeler yapılıyor. Peyzaj süslemeler yapılıyor. Çiçekler ekiliyor. O çiçekleri kitapta bulamazsınız çünkü onların hiçbirisi doğal değil.
Anladım. Evet. Doğal peki olanlar. Şu anda bizi yurt içinden ya da yurt dışından dinleyen pek çok dinleyicimiz var. Onlar kitaba ulaşmak isterlerse nereden nasıl temin edebilirler? Verebileceğimiz bir internet adresi ya da bulabilecekleri bir yer var mıdır dinleyicilerimizin?
Evet. Çekildukkan.com diye bir adres var. Çekil adresi. Çekil yayınladığı için.
Evet.
Çekil kendisi dağıtımı da yapıyor. Çok hızlı bir şekilde insanlara ulaştırabiliyor. Çekil'in ulaşıldığı zaman onların sanıyorum verdiği birkaç yayın evi de var. Sanıyorum Pandora gibi mesela.
Evet.
Pandora'da
o zaman Çekil'in internet sitesine girdikleri takdirde oradan evet. her türlü bilgiyi de elde edebilirler. Kitaba kitapla nasıl ilgili. Ulaşacaklarına evet, evet. dair bilgiler de dahil olmak üzere. Kaç sayfa kitap Sayın Ünal Akkemik?
1152 sayfa.
Kitap. 1152 sayfa.
1152.
Evet.
Oldukça kalın bir kitap. Çünkü her sayfada bir bitki var. Başlangıçta bitkilerin tanınması için nelere dikkat edilmesi gerekiyor. Onlara ilgili bilgiler verdim. Yine İstanbul'un endemik bitkilerinin bir listesini verdim. 56 tane endemik bitki var. 2500'e yakın bir bitki listesi var.
Evet. İstanbul'da gerçekten 5 yıl gibi çok uzun soluklu bir çalışmanın sonucunda evet. Çok güzel bir eser ortaya çıkarmışsınız. Çok teşekkür ediyoruz. Ellerinize sağlık. Verdiğiniz emeğe sağlık.
Ben teşekkür ediyorum.
Yine birlikte olmak dileğiyle diyoruz. Yeni çalışmalarınızı duyurmak üzere. Hoşçakalın. Sağ olun. Var olun hayatın seslerine diliyorum. Katıldığınız için. Sevgili dinleyenlerimiz, İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Botaniği Anabilim Dalı Başkanı ve Çekül Yüksek Danışma Kurulu üyesi Profesör Doktor Sayın Ünal Akkemik Hayatın Sesleri'nin stüdyo konuğuydu.
Yandı gönlüm. derken terzi vurdum ah ilerken. Şimdi tüm yollar hayırsız, harbi yürü çarem bulunmaz. Çal beni çal gecen günün karışanı, çağırıp kaderlere baharı al senin olsun el sarı yazları. Sarılıp da bir daha ayrılmamalı. Ah yaşım geç delikan, düştüm kaldım perişan. Aşkların ruhumu meylere kurum el başından. Çal beni çal gecen gün karışarım, çağırıp kaderlere baharı al senin olsun el. Sarı yanlarım sarılıp da bir daha ayrılmamalı. Beni çal gece gülüm karışalım, çağırıp kaderlere bağırı al senin olsun el. Sarı yanlarım sarılıp da bir daha ayrılmamalı.
Sözler ve düşler. Tülin Şen Altınlı yazdı. Sevgiyle anıyoruz. Seni gördüm bugün. Rastlantı mıydı bilmiyorum. Rastlantılara inanmam derdin şimdi burada olsan. Hayatta ne varsa yaşamak adına görünmez bir elin çizdiği, bilinmez ve silinmez bir planın parçasıdır sana göre. Hala böyle mi düşünüyorsun, yoksa düşüncelerini de değiştirdi mi yıllar? Görünüşün epey değişmiş de ondan soruyorum bunu. Hoş, hangimizin görünüşü değişmedi ki zaman içinde? Ben de o eski ben değilim. Hatta bugün sana görünmemeye çalıştım ve bunu başardım ama. Görsen bile tanıyıp tanıyamayacağından emin değildim. Saçlarımın rengi, senin çok sevdiğin kuzguni siyah değil artık mesela. Giyim tarzım da aynı değil. O günden sonra bende sevdiğin ne varsa değiştirdim anlayacağın. Zamanın yardımını da inkar edemem elbette. Yıllar epeyce değiştirdi çehremi. Oysa senin çehrene pek dokunmamışlar gördüğüm kadarıyla. Zaten bu sayede tanıyabildim seni. Görünüşün değişmiş ama etrafındaki her şeye tıpkı kendini ansızın harikalar diyarında bulmuş bir çocuk şaşkınlığıyla bakışın hiç değişmemiş. Hani rastlantı mıydı bilmiyorum dedim ya, bunun bir nedeni var. Yıllar öncesinde havasını birlikte soluduğumuz sahil kasabasımıza taşınmaya hazırlanıyorum bir süredir. Annemle babamın birkaç yıl arayla veda ettiği evi satmamıştım. Emekli de oldum. Daha kaç yılım varsa yaşanacak. Orada acı tatlı anılarla birlikte paylaşmak istiyorum. Buradaki evi, içindeki eşyayla beraber kiraya vereceğim. 3-4 gün önce yanımda götüreceğim birkaç parça eşyayı diğerlerinden ayırıp kutulara koymaya başladım. Ne çok eşya biriktirmişim. Hangi dolabın kapağını açsam, kimi kullanıla kullanıla yeni kalmış, kimi ise kullanılmamaktan eskimiş, neler neler var. Çekmecelerse ayrı bir festival. Günün birinde lazım olur denilip hiçbir zaman lazım olmamış ya da lazım olduğunda varlığı unutulmuş bir sürü ıvır zıvır yeniden moda olursa diyerek bir köşeye konmuş. Geçmiş zaman modası tokalar, kilidinden ayrı düşmüş, irili ufaklı anahtarlar, çeşitli şehirlerden gönderilmiş veya alınmış kartpostallar, zamanında ilginç bulunup saklanmış, şimdi ise alelade gelen nişan düğün davetiyeleri. Bir de eski plaklar ve aralarında birlikte dinlemeye doyamadığımız şarkının olduğu o eski 45'lik. Dün buldum onu. Her zaman kullanmadığım, hatta hiç kullanmadığım eşyayı kaldırdığım dolaptaki en alt çekmecenin sağ arka köşesindeki 45'likler yığınının altındaydı. Tercihini benden yana yapmadığını ve yapamayacağını anladığım o günden beri yasaklamıştım kendime o şarkıyı. Dün görünce yıllar geldi geçti üzerinden dedim kendi kendime. Eğer yeniden o kasabaya döneceksen geçmişin bıraktığı buruk izlerle de barış imzalamalısın dedim. Dedim ve dinlemek istedim. Ne var ki onu çalabileceğim pick-up'ım yoktu artık. Kaç yıl önceydi bilmiyorum. Kullanılmaya kullanılmaya artık çalışamaz hale gelince eskicinin birine vermiştim yok pahasına. İşte bu sayede gördüm seni bugün. Eski ama çalışır durumdaki çeşitli eşyanın bulunabildiği dükkanlardan birinde 45'liklerimi, özellikle de o 45'liği çalabileceğim bir pick-up ararken. Bir genç kız vardı yanında. Hadi baba, sıkıldım artık. Dediğinde anladım kızın olduğunu. Satıcının sanırım bu işinize yarar deyişini uzaktan uzağa duyarken öylece baka kaldım ikinize. En çok da sana. Raflardaki o eski ürünlere hayranlıkla bakıyordun. Satıcı hanımefendi diye seslenince ona dönüp ilgilenmek zorunda kaldım mecburen. Tekrar bulunduğunuz yöne baktığımda uzaklaşıyordunuz baba kız. Pick-up'ı satın alıp ayrıldım dükkandan. Evdeyim. Elimde o 45'lik plak. Yıllar önce koyduğum yasağı biraz sonra kaldıracağım. Plakta çizik yoktur. Pick-up da düzgün çalışır umarım. Bunu şimdi anlayacağım.
Akşam sen de bir hoş musun? İçmeden hatıralardan sarhoş musun? Ellerin sanki bak hala ellerimde yanıyor, duyuyor musun? Dostlar seni söylüyor, sahi mutsuz musun? Bu yolda dönüş yok, sen bilmiyor musun? Her şey gönlünce olmaz demiştim sana, kaderden kaçılmaz görüyorsun. Senin kadar sevilmedi, kimler geldi, kimler geçti. En güzeli senin kadar sevilmedi, kimler geldi, kimler geçti. Korkma bu akşam gelip çalmam kapını, başkası paylaşıyor alın yazını. Ben sensiz yaşıyorum yasak aşkını, söylüyorum şarkını.
güzeli. Senin kadar sevilmedi. Kimler geldi, kimler geçti. Kimler geldi, kimler geçti.
Evet sevgili dinleyenlerimiz, işte bugün de geldik Hayatın Sesleri'nin sonuna. 1 Ağustos'tan itibaren siz sevgili dinleyenlerimizle birlikte olmaya başlamıştık. Biraz ara vermiştik biliyorsunuz. Çünkü dedik ki sizler belki memleketlerinize geliyorsunuz, sevdiklerinize kavuşacaksınız. Bizler de o süre içerisinde birazcık dinlenelim ve o süreden sonra siz sevgili dinleyenlerimize yepyeni, sizlerin de beğeneceğiniz daha güzel programlar hazırlamaya çalışalım. Ve 1 Ağustos tarihi itibariyle bizler sizlerle birlikte olmaya başladık. Sizlerden gelen istekler doğrultusunda da programımızı yönlendirmeye çalıştık. Yine sizlerden gelen istekler doğrultusunda programımızı oluşturmayı amaçlıyoruz. Bunun için bizlere yazabilirsiniz, bizlere ulaşabilirsiniz. Hemen elektronik posta adresimizi hatırlatayım. hayatinsesleri@trt.net.tr sevgili dinleyenlerimiz. Facebook'ta, Twitter'da ve Instagram'da da Hayatın Sesleri olarak bizlere ulaşmanız mümkün. Program boyunca arayabileceğiniz telefonlarımız var. 0090-312-463-3419 ve 463-3421. Evet, buralardan bizlerle iletişime geçebilirsiniz sevgili dinleyenlerimiz. Belki sizler memleketlerinize geri döndünüz. Belki şu anda yollardasınız, bizleri dinliyorsunuz, dinlemeye devam ediyorsunuz. Bizler de sizler için buradayız, sizler için burada varız ve diliyor ve istiyoruz ki gideceğiniz, ulaşacağınız yerlere sağlıkla, mutlulukla, huzurla ulaşın, sevdiklerinize kavuşun bir an önce. Ama lütfen kazalar için daha dikkatli olalım, sevdiklerimize daha mutlu, daha huzurlu ulaşalım diyoruz. Hepinize yollarda dinliyorsanız iyi yolculuklar diliyoruz. Şayet bulunduğunuz ülkelerdeyseniz yarın yine bizler sizlerle birlikte olmayı diliyoruz. Sizler de bu süre içerisinde yine bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Yine yarın beğeneceğinizi umduğumuz bir programla bizler sizlerle birlikte olmayı diliyoruz ve istiyoruz. Yarın Türkiye saatiyle 15 haberlerinden sonra yine sizleri radyolarınız başına bekliyoruz. Evet, bugünkü programı yine sizler için Gülşen Ayvaz, Feray Uz ve Meltem Afşar hazırladılar. Yayınımızı sevgili Ayhan Taşçı sizlere ulaştırdı. Kendisine teşekkür ediyoruz ve ben Nilgün Doruk sundum. Bugünlük bu kadar diyoruz. Yarın her zaman olduğu gibi yine sizleri başkente bekliyoruz. Görüşünceye dek hoşça kalın sevgili dinleyenlerimiz. Hayatın Sesleri.